Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 33.
16. dizin, sayfa 330. 16. kısım. İki hafta sonra bu görünmez hayalet gemiyi yakalama coşkusu hafiflemeye başlamıştı ki gerekli destek Amerika'dan geldi. Birisinin bir adada bir dalgıç çantasına sıkıştırdığı iniş kartındaki anlaşılmaz karalamalar uğruna ne kadar zaman, çaba ve para harcanabilirdi? SIS'in deniz terörü uzmanı Sam Seymour, Ipswich'teki Lloyd's Register merkezinden arayıp işleri daha da berbat duruma getirdiğinde, Marek Gumiyeni bu konuyu Steve Hill'la görüşmek üzere Londra'daydı. Adam fikrini değiştirmişti. Gerekli açıklamayı yapması için Hill onun derhal Londra'ya gelmesini istedi. Sam Seymour geriye dönüp baktığımızda El-Kaide'nin dünya ticaretini bloke etmek için büyük bir gemiyle hayati önem taşıyan deniz yollarından birini tıkamaya çalışması en büyük olasılık gibi görünüyordu diyerek söze girdi. Ama bu hiçbir zaman tek olasılık değildi. "Neden şimdi yanlış iz üzerinde olduğumuzu düşünüyorsunuz?" diye sordu Marek Gumiyeni. "Çünkü dünyada bu amaç için kullanılabilecek bütün büyük gemiler kontrol edildi de ondan. Geriye birbiriyle hemen hemen aynı olan ama farklı hedefler gözeten ikinci ve üçüncü olasılıklar kalıyor. İlk önce üç numaralı olasılığı göz önüne getirelim. Bir sahil kentinde toplu katliam. Bin Laden'in ekonomik hedeflere yöneldiğini açıklaması bir aldatmacı olabilir. Ya da fikrini değiştirdi." "Pekala Sam, beni ikna edin. Steve de ben de bizden sonuç bekleyen, yoksa kellemizi isteyen politikacılara hesap veriyoruz. Eğer amaçları kanalları bloke etmek değilse ne tür bir gemi arıyoruz?" "Üç numaralı tehditte geminin türünden çok yükünün ne olduğu önem taşımakta. Eğer yükü ölümcülse çok da büyük olmasına gerek yoktur. Sigorta primi değiştiğinden Lloyd's tehlikeli yükleri özel bir bölümde işliyor." "Cephane taşıyan bir yük gemisi mi yani?" diye sordu Hill. "Amaç Halifax'taki gibi büyük bir patlamaya yol açmak mı acaba?" "Uzmanların verdiği bilgilere göre askeri cephaneler artık bu şekilde infilak etmiyor. Modern patlayıcıların komandalarının içinde infilak etmeleri için oldukça güçlü bir tahrik uygulanması gerekmektedir. Günümüzde havai fişek üretilen bir fabrikada gerçekleşecek bir patlama çok daha korkunçtur. Ama o bile 11 Eylül olayı kadar dehşet bir olay olamaz. Bhopal'deki kimyasal patlama çok daha korkunçtu. Bu olayda havaya ölümcül zehirli gazlar sızmıştı." "O halde dioksin maddesi yüklü bir tanker park caddesine dalıp Semtex ile başlanan işi tamamlayabilir öyle mi?" diye düşüncesini belirtti Yol. "Ama bu tür kimyasal maddelerin üretimleri ve saklanmaları sırasında çok yüksek güvenlik önlemleri alınmıyor mu?" diye karşı koydu Gumiyeni. "Kimse farkına varmadan nasıl bu tür maddeleri ele geçirebilirler ki?" "Ayrıca bize bir gemi olduğu son derece net bir biçimde söylendi," diye ekledi Seymour. "Böyle bir yükün kaçırılması durumunda anında gerekli önlemler alınır." "Hiçbir yasanın uygulanmadığı bazı üçüncü dünya ülkeleri hariç," dedi Gumiyeni. "Ama bu bölgelerde artık ölümcül zehirler üretilmemekte. Üstelik de işçilik buralarda çok ucuz olduğu halde bu böyle." "O halde yeniden gemi olasılığına dönelim," dedi Hill. "Acaba bir yakıt tankerini mi havaya uçurmayı düşünüyorlar?" "Ham petrol patlamaz," diye karşı çıktı Seymour. Torrey Canyon tankeri Fransa sahilleri önlerinde battığında denize yayılan petrolü toplamak amacıyla petrolün yanıp tükenmesini sağlamak için fosfor bombaları atmak zorunda kalmışlardı. Batırılan bir petrol tankeri ekolojik zarara yol açar ama toplu katliama neden olmaz. Diğer yandan daha küçük bir gaz tankeri bunu sağlayabilir. Nakliye amacıyla aşırı konsantre edilmiş likit gaz. "Sıvılaştırılmış doğal gaz mı?" diye sordu Gumiyeni. ABD'de kaç limanın enerji gereksinimini karşılamak üzere doğal gaz ithal ettiğini şöyle bir düşündü. Vardığı miktar huzurunu bozacak kadar yüksekti. Ancak bu tür tankerlerin yanaştığı limanlar yerleşim alanlarından millerce uzaktaydı kuşkusuz. LNG diye bilinen sıvılaştırılmış doğal gazın alev alması zordur diye karşı çıktı Seymour. Bu gaz -125 derecede çift tabanlı özel gemilerde taşınır. Böyle bir gemiyi ele geçirmeniz halinde bile yükün patlayıcı hale gelebilmesi için saatlerce atmosfere sızması gerekir. Diğer yandan uzmanların uykularını kaçıran bir madde var. Bu da LPG denen sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Bu gaz o kadar korkunç bir güce sahiptir ki küçük bir tanker bile tutuşturduğunuz anda 10 dakika içerisinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından 30 kat daha şiddetli bir patlama elde edersiniz. Ve bu da gerçekten dünya tarihindeki nükleer olmayan en korkunç patlama olur. Thames nehrine bakan oda sessizliğe gömülmüştü. Steve Hill ayağa kalktı, pencerenin önüne giderek aşağıya Nisan güneşinde ışıl ışıl parıldayan nehre baktı. Bize söylemek istediğinizi herkesin anlayacağı bir dilde söyleyin Sam. Yanlış gemiyi yanlış okyanusta aradığımızı düşünüyorum. Bu konudaki tek avantajımız söz konusu pazarın çok küçük ve sınırlı bir pazar olması. Ancak en büyük LPG ithalatçısı ABD. Washington'da yaptığımızın boşa kürek çekmek olduğunu biliyorum. Yine de son adımı dağıtmamız gerektiğine inanıyorum. ABD kara sularına girecek olan tüm LPG tankerini kontrol edebilir, yalnızca uzak doğudan gelenleri değil, yetkililer durdurduktan sonra gemiye çıkıp gerekli kontrolleri yapabilirler. Lloyd's'tan dünya çapında yapılan bütün LPG taşımalarını öğrenebilirim. Marek Gumiyeni ilk uçakla Washington'a geri döndü. Katılması gereken toplantılar ve halletmek zorunda olduğu işler vardı. Uçağı Heathrow'dan havalandığı sırada Countess of Richmond Güney Afrika'daki Agulhas burnunu dönerek Atlantik Okyanusu'nu geçti. Çok hızlı yol almışlardı ve 3 Endonezyalı'dan biri olan dümenci Agulhas akıntısı ile kuzeye doğru giden Benguela akıntısının onlara fazladan bir gün kazandıracağını ve böylece hedeflerine ulaşmak için yeterince zamanları olacağını düşünüyordu. Burnun açıklarında Kuzey Amerika ve Avrupa'ya gitmek üzere Hint Okyanusu'ndan çıkıp Atlantik Okyanusu'na doğru yol alan başka gemiler de vardı. Bunların arasında dev maden cevheri taşıyıcıları, kendi pazarlarındaki üretimleri Asya'daki düşük işçilikle çalışılan fabrikalara taşıyan, Avrupa ve Amerika'ya gittikçe artan miktarlarda uzak doğu malları taşıyan sıradan yük gemileri vardı. Bunların yanı sıra Süveyş kanalından bile geçemeyecek kadar büyük olan ve mürettebatı kağıt oynarken bilgisayarları tarafından doğudan batıya ilerleyen süper tankerler de vardı. Hepsi de tek tek kayda geçmişti. Çok yukarılarında uydular uzayda dolaşarak gemilerin ve özellikle adlarının yazılı olduğu arka taraflarının fotoğraflarını çekiyor ve Washington'a iletiyordu. Dahası son yasalara göre bu gemilerin hepsi de kendilerini dinleyen kulaklara özgün bir telsiz çağrı işareti yayan birer radyo vericisiyle donatılmışlardı. Bu şekilde kimliği belirlenen her gemi denetleniyordu. Countess of Richmond da bu gemilerden biriydi. Lloyd's'da Abercrombie and Zeebart'la bu geminin Surabaya'dan Baltimore'a yasal bir yük taşıyan Liverpool kökenli küçük bir yük gemisi olduğunu onaylamışlardı. ABD için bu gemiyi daha yakından denetlemek için hiçbir neden yoktu. Gemi zaten Amerikan sahillerinden binlerce kilometre uzaktaydı. Marek Gumiyeni'nin Washington'a dönmesinden birkaç saat sonra Amerika aldığı önlemleri değiştirdi. Pasifik'le denetleme kordonu sahilin 1609 kilometre önüne çekildi. Aynı kordon Atlantik'te Labrador'dan Puerto Rico'ya ve Karayip Denizi'nden boylamasına geçerek Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na dek uzanıyordu. Çok fazla patırtı koparılmadan ilginin odağı zaten denetlenmiş olan büyük tanker ve yük gemilerinden Venezuela'dan St. Lawrence Nehri'ne uzanan denizlerde seyreden sayısı düzinelere varan daha küçük tankerlere çevrildi. Uygun olan her EP-3 Orion uçağı sahil güvenliği tahsis edilmişti ve uçaklar her gün yüz binlerce metrekarelik tropikal ve astropikal deniz alanının üzerinde uçarak başta gaz taşıyan tankerler olmak üzere çok büyük olmayan tankerleri gözlüyorlardı. Amerikan sanayisi nakledilen bütün yükler ve bu sevkiyatların ne zaman nereye yapılacağına dair bütün bilgileri kayıtsız şartsız bir işbirliği içerisinde makamlara iletti. Gaz tankerleri limanlara ancak sahilden 321 kilometre uzaklıkta gemiye binen Amerikan donanmasından ya da sahil güvenlikten bir ekibin eşliğinde yanaşabiliyorlardı. Mürettebatının arasına karışmış olan iki terörist bekledikleri işareti gördüklerinde Dona Maria Port of Spain'e geri dönmüştü. Adamlar işareti görür görmez hiç beklemeden kendilerine verilen emirleri yerine getirdiler. Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti ABD'ye geniş spektrumda petrokimyasal ürünler sağlayan önemli bir tedarikçi ülkedir. Dona Maria küçük olduğu gibi büyük tankerlerin de kolayca yanaşabildiği bir açık deniz adasının önünde demir atmıştı. Gemiler burada liman kentine yaklaşmadan yük indirip bindirme olanağına sahiptiler. Dona Maria sistemleri dev süper tankerlere uygun olmayan bu tür adalara demirleyen küçük tankerlerden oluşan bir filoya aitti. Süper tankerler ham petrollerini karadaki rafinerilere boşaltırlar. Ham petrol bu rafinerilerde işlenerek farklı ürünler haline getirilir ve sonra boru hattından nakledilmek üzere bu adaya iletilir. Dona Maria iki küçük tankerle birlikte tank sahasının oldukça uzak bir köşesinde demirlemişti. Ne de olsa yükü sıvı petrol gazıydı ve yükleme sırasında kimse geminin fazla yakınında olmak istemiyordu. Akşam üzeri geminin yüklenmesi tamamlandı ve Kaptan Montalban denize açılmak üzere gerekli hazırlıkları tamamlamaya başladı. Gemi yosun tutmuş halatlarını çözüp iskeleden yavaşça uzaklaştığında tropik güneşin batmasına hala daha 2 saat vardı. 2 kilometre kadar açıkta oltayla balık tutan 4 adamın bulunduğu büyük sağlam bir şişme botun yanından geçtiler. Bu beklenen işaretti. İki Hintli görevlerinin başından ayrıldılar ve koşarak kabinlerine inip ellerinde tabancalarla geri döndüler. Adamlardan bir tanesi bottaki adamların kolayca tırmanabilecekleri geminin frengi deliklerinin suya en yakın olduğu tankerin orta kısmına gitti. Diğeri ise köprüye çıktı ve tabancasını doğruca Kaptan Montalban'ın şakağına doğru tuttu. Büyük bir nezaketle, ''Lütfen hiçbir şey yapmayın kaptan'' dedi. ''Yavaşlamanız için hiçbir neden yok. Arkadaşlarım birkaç dakika içerisinde gemiye çıkarlar. Sakın telsize yaklaşmaya kalkmayın, yoksa sizi vurmak zorunda kalırım.'' Kaptan o kadar şaşırmıştı ki kendisine söylenenleri hiç aksatmadan yerine getirdi. Kendisine geldiğinde fark ettirmeden yan gözle köprünün yan tarafında bulunan telsize göz attı. Ama Hintli onun bu bakışını fark ederek başını 2 yana salladı. Bununla bütün direnci uçup gitti. Birkaç dakika sonra adamların hepsi gemideydi ve artık karşı koymaya çalışmanın bir anlamı yoktu. Şişme botu en son terk eden adam bıçağını bota sallayıp bir yarık açtı ve halat çözülür çözülmez bot tankerin köpürttüğü sularda batıp gözden kayboldu. Bu arada diğer 3 adam yelken bezinden çantalarıyla tankerin ön kısmındaki boru, hortum ve tank kapaklarından oluşan karışıklığın üzerinden geçerek geminin kıç tarafına yönelmişlerdi. Birkaç saniye sonra köprüdeydiler. Bunlar Doktor El Hattab tarafından oraya bir ay önce gönderilmiş olan 2 Cezayirli ile 2 Faslıydı. Adamlar yalnızca Kuzey Afrika Arapçası konuşuyorlardı. Ancak nezaketinden hala hiçbir şey kaybetmemiş olan Hintli çevirmenlik işini üstlendi. Güney Amerikalı 4 tayfa ön güverteye toplanmışlardı ve orada bekleyeceklerdi. Yeni bir rota hesaplanacaktı. Hava karardıktan 1 saat sonra 4 kişilik mürettebat büyük bir soğukkanlılıkla katledildi. Her birinin ayak bileğine bir zincir bağlandıktan sonra cesetler denize atıldı. Eğer Kaptan Montalban'ın içinde hafif de olsa bir direnme belirtisi varsa da tanık olduklarından sonra geriye hiçbir şey kalmamıştı. Cinayetler son derece mekanik bir biçimde işlendi. Memleketlerinde silahlı İslami gruba dahil olan 2 Cezayirli yüzlerce savunmasız fellagayı katletmişlerdi. Bu Cezayir hükümetine mesaj vermek için yapılmış bir toplu katliamdan başka bir şey değildi. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hasta demeden öldürmüşlerdi. O kadar çok kişi öldürmüşlerdi ki 4 tayfayı öldürmek onlar için formaliteden öte bir şey değildi. Gece boyunca Dona Maria kuzeye doğru yol aldı ama hedefi artık Puerto Rico değildi. İskele taraflarında Meksika'ya kadar uzanan Karayipler bulunuyordu. Sancak tarafında ise Windward Adaları ve Leeward Adaları diye adlandırılan 2 adalar zinciri bulunmaktaydı. Bu adaları çevreleyen ılık sular genellikle akla yalnızca tatil olanağını getirse de bu sularda adalara hayat ve yiyecek sağlayan kaçak yük gemileri ve tanker kaynamaktaydı. Puerto Rico'dan geciktiği bildirilene dek Dona Maria bu yük gemileri ve adalar silsilesine karışıp gözden kaybolacaktı. Countess of Richmond Ekvator'a yaklaştığında denizde sakinleşti ve Yusuf İbrahim kabininden dışarı çıktı. Deniz tutmasından bitkin düşmüştü, yüzü oldukça solgundu ama emirlerini verirken kin dolu kara gözleri öncekinden farksız değildi. Mürettebat makine dairesinde saklandığı yerden yaklaşık 6 metre uzunluğunda şişme bir sürat botu çıkardı. Botu tamamen şişirdikten sonra arka kısmı astılar. 6 adam ter dökerek ve homurdanarak 100 beygir gücündeki motoru yukarıya getirip geminin arka tarafındaki şişme bota taktı. Sonra bot yavaşça geminin arka tarafından denize indirildi. Yakıt bidonları bota indirilerek sıkıca bağlandı. Birkaç başarısız denemeden sonra nihayet motor canlandı. Endonezyalı dümenci botun dümenine geçerek Countess'in çevresinde hızlı bir tur attı. Sonunda 6 adam geminin merdiveninden bota indi. Geriye yalnızca geminin dümenine geçen sakat kollu katil kalmıştı. Bu da bunun yalnızca bir prova olduğu anlamına geliyor olmalıydı. Bu harekatın amacı kameraman Süleyman'ı dijital kamerasıyla geminin fotoğraflarını çekebilmesi için yük gemisinden yaklaşık 300 metre uzağa götürüp geri dönmekti. Böylece bu fotoğraflar mini uydu telefonunun bağlı olduğu dizüstü bilgisayarından da dünyanın diğer ucundaki bir internet sayfasına gönderilebilecekti. Bu sayfanın sorumluları da fotoğrafları yayınlayacaktı. Mike Martin gördüğünün ne olduğunun farkındaydı. Zaman içinde internet ve siber uzay teröristler için vazgeçilmez bir propaganda kaynağı haline gelmişti. Haberlerde yer alan her gaddarlık onlar açısından iyidir. Yaptıkları her gaddarlığın 70 ülkede yaşayan milyonlarca Müslüman genç tarafından izlenebilmesi ise altın değerindedir. Çünkü gönüllüler aralarına bu şekilde katılmaktaydılar. Neler yapıldığını görüyor ve aynı şeyleri yapmak için yanıp tutuşuyorlardı.
Ayrım sonu.